Ayrım 24.
Başkası olamazdı. Nazım telaşla sordu. Nerede o? Öyle biri yok. Muhtar sanki deminden beri öyle birinin artık yok olduğunu anlatmaya çalışırmış gibi şaşkın şaşkın. Yok elbette beyim dedi. Yok mu? Yok ya işte, ben de onu demek isterim ya. Geçen pazar günü kayboluverdi. Kulağıma geldiğine göre kaçmış. Yanına da 5-10 kişi almış. Çakır Saraylı pek üzgündü gayri. Birbirine baktılar. Bir şey demediler. Fakat ikisi de akıllarından yine kaçırdık diye geçirdiler. Yaka sarayda doktoru, sıhhiye çavuşu Ali'yi ve 10 silahlıyı yaralıların başında bırakıp hemen ertesi sabah yola çıktılar. Hoca için hiçbir düşünceleri yoktu. Onun nerede olduğunu, ne zaman öğrenecekleri de belli değildi. Bu sağdan soldan gelecek haberlere bağlıydı. Yapacakları işi Nazım, Yüzbaşı Hamdi'ye bile yola çıkmadan yarım saat önce söyledi. Akşehir'i ve civarını temizleyeceklerdi. İstanbullu hocanın macerasından sonra bu bölge iyice karışmıştı. Müftü Mustafa hocanın başına gelenlerden çok üzülmüş görünüyordu. Bunda da samimi olmalıydı. Zira bütün nüfuzunu ve parasını ortaya koyarak işe girişti. Çeşitli kuvvetleri ve sallantıda olan insanları Kuvayi Milliye'ye karşı harekete geçirmeye çalıştı. Bu bir çeşit seferberlikti. Müftü, Yanya taraflarından gelmiş ve komitecinin biri olan Pehlivan adında bir maceracıyı çete kurmaya teşvik etmiş, bunu da başarmıştı. Pehlivan Akşehir bölgesini kısa zamanda haraca bağladı. Halka kan kusturdu ve Kuvayi Milliye'nin küçük birliklerine baskınlar yaptı. Korku Salan adını bu baskınları büyüten taraftarları sayesinde büsbütün büyüttü, mühimsetti. Pehlivan artık kasabanın kaymakamı, hakimi, zaptiye kumandanı, kısacası her şeyi idi. Son gelen haberlere bakılırsa, Reis Bey ile Ali Emmi'yi hapse attırmış, asmaya karar vermişti. Bu iş çoktan olacakmış bile, fakat Müftü ile etrafındakiler aradaki düşmanlığa rağmen bu cinayete bir türlü razı olmuyorlarmış. Fakat bunda kasaba halkının tesiri de büyükmüş. Kısacası idamlar her an bir oldu bittiye gelebilirmiş. Yüzbaşı Nazım bunları anlattı. Sonra Fuat Paşa Çakır Saraylı'dan sonra Müftü ile bu pehlivanı ifna etmenize emretti dedi. İfna etmek devri başlıyordu. Çünkü bütün gruplar ve topyekün memleket ifna edilmek devrinin eşiğindeydi. Yok edilmekten kurtuluşun yolları seçilmişti. Bunlar başlangıçta çoktu. Sonra birer birer ana yollara kavuşmuşlardı. Şimdi iki ayrı yöne uzanan iki büyük yol vardı ve bu yolları tutanlar oyalanmak, baltalanmak, aşırı hoşgörülükle zaman ve kuvvet kaybetmek istemiyorlardı. Boşa gidecek her damlanın büyük önemi vardı. Boşa gidecek bir damlacık bile muhteşem umudu yok edebilirdi. Can düşmanı ile karşı karşıya kalındığı zaman ortada başka gaile olmamalıydı. Ve bu ölüm kalım karşılaşması, bu son kaderi çizecek karşılaşma yakındı. İyi niyet ve söz işini bitirmişti. Şimdi sıra kuvvetteydi. Heyeti temsiliye bahara mutlaka ama mutlaka sağı, solu ve arkası rahat çıkmalıydı. Bu şarttı. Buna karşılıkta zıt kuvvetler dağınık, hatta başıboş görünüşlerine rağmen çok kısa ve umulmadık bir zamanda küçümsenemeyecek bir organizasyon halini alabilirdi. Çünkü işin içinde İngiliz altınları vardı. Ne çare yolunu sapıtmış payitaht otoriteleri vardı. Afyon şosesine inmemiş, sırtları vadileri rastgele zikzaklarla ikiye bölen bir keçi yolundan birerle kolda gidiyorlardı. Düzlük gelince 200 başı at başı gidiyorlardı. Böyle durumlardan birinde Hamdi sordu. Yalnız pehlivan ile Müftü mü? Fakat aynı anda da utangaç bir gülümseyişle düzeltti. Tabii elimize keklik gibi düşerlerse çarpışma olmazdı. Nazım buna kaçamak bir cevap verdi. Vaziyete bakacağım yüzbaşım. İnşallah çoğuna lüzum kalmaz. Fakat mukavemet ederlerse, epey adamları var mıymış? Çok ama dağınıklarmış. Takım takım kimi ötede kimi beride eğlenir. Mühimce bir şey oldu mu bir araya gelirlermiş. Pehlivan öyle reis olacak, kumandan olacak biri değilmiş. Asıl söz anladığıma göre Müftü'de. Onun da böyle şeylere pek aklı ermiyor galiba. Neyse, biz yine de gereken tedbiri alırız. Zaten Ilgın tarafından da bir birlik gelecek. Akşehir'e tam ikindi namazı ile beraber iki koldan gireceğiz. Ayrıca onlar da biz de kendi aramızda hedef taksim edeceğiz. Hapishane, karakol, hükümet onlarda, müftü, pehlivan, karali, Hacı Yusuf bizde. Nazım'la Hamdi, Akşehir bir duman perdesi ardından bir karaltı gibi görününce adamlarını dörde ayırdılar. Müftüye Hamdi, pehlivana Nazım gidecekti. Ötekileri bastıracak takımlara da iki harp görmüş birer çavuş kumanda edecekti. Şehre 2 kilometre kadar kalınca durdular, atlardan indiler. Daha 1 saat vakitleri vardı ve burada kendilerine kasabadan 5-10 kişi katılacaktı. Bunlar bir çeşit kılavuzdu. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk silah sesleri gelmeye başladı. Çok geçmeden de önlerindeki küçük sırtın üstünde kendilerine doğru dolu dizgin gelen 5-10 atlı göründü. Bu sırada yüzbaşı Nazım'ın kumandası ile atlara binilmiş, namlulara fişek sürülmüştü. Gelenlerden biri sanki altındaki at değil de kendisi koşmuş gibi nefes nefese, "Yüzbaşım, kerpiçlikte çarpışma var," dedi ve kısaca anlattı. Elmas pehlivan ile müftü, ılgından gelen kuvveti haber alıp pusuya yatmışlardı. Ama bu tam bir pusu olmamıştı. Çünkü durumu anlayan bir arkadaş hemen kendilerini bu yana salmış, o da kerpiçliğe doğru gitmişti. Niyeti, birlik pusuya yaklaşırken saklandığı yerden havaya 3-5 el sıkıp gelenleri uyandırmaktı. Demek istediğini de yapabilmişti, çünkü işte vuruşma oluyordu. Yüzbaşı Nazım, "Hay Allah razı olsun, bizim düşünemediğimiz şey kendiliğinden oldu. Hamdi, sen doğru müftünün evine canım. Kazım Çavuş, sen de artık karalinin yerine hapishaneyi basarsın," dedi. Birlik son hızla ileri atıldı. Daha 1 saat dolmadan silah sesleri kesilmişti. İki ateş arasında kalan pehlivan ve adamları teslim dediler. Müftü direnmeden yüzbaşı Hamdi'yi takip etti. Jandarma kumandanı daha ilk silah sesleri işitilir işitilmez jandarmalarını alarak Köyceğiz'e doğru yola çıkmıştı. Ne yapacağını kendi de bilmiyor, daha doğrusu bilmek istemiyordu. Kaymakam evine kapanmıştı. Belediye reisi müftüyü hükümet konağına götüren yüzbaşı Hamdi'ye kendi eliyle bir acı kahve pişiriyordu. Hapishaneden çıkarılan reis bey ile Ali emmi ve arkadaşları da konağa geldiler. Biraz sonra yüzbaşı oradaydı. Belediye reisine emir verdi ve kasabanın ileri gelenlerini toplamasını söyledi. Bu işte 1/2 saat içinde oldu. Belediye binasının 2. kat salonunda akşam ezanına doğru bir çeşit mahkeme kurulmuştu. Önce yandaki odaya alınan reis bey ile mahpushaneden çıkarılan arkadaşları dışarı bakıyorlardı. Meydan ana baba günü idi. Çoluk çocuk, karı kız, genç ihtiyar herkes oradaydı. Başta pehlivan ile karali olmak üzere elleri arkalarına iple bağlanmış haydutlar belediyeye getirilirken halk tükrük yağmuruna tuttu. Lanetler ve beddualar yağdırdı. Bir don bir gömlek bırakılan bu adamlar soğuktan titriyor, sebepli sebepsiz yedikleri dipçiklerle inleyip ahlıyordu. Pehlivanın başka bir görünüşü vardı. Herif kendisine ne yaparlarsa yapsınlar aldırış etmiyor, boyuna sırıtıyordu. Karali ise dipçik vurana sövüyor, tükürene sövüyor, sövene sövüyordu. Bu yüzden de en çok hırpalanan o olmuştu. Yüzü gözü kan içindeydi ama tehdit savurmaktan da geri kalmıyordu. Velhasıl meydanın hali görülecek şeydi. Bir uğultu, bir kıyamettir gidiyordu. Bu tonu ve unsurları ayırt edilemeyen gürültü birdenbire bir fısıltı korosuna döndü. Sonra da tamamen kesiliverdi. Şimdi meydanda sessiz bir dalgalanma vardı. Müftüyü getiriyorlardı. Önde 8, yanlarda da birerle kol olmuş 30 kuvvacı vardı. Yüzbaşı Hamdi, müftüyle yan yana yürüyordu. Arkada da ötekiler gibi mavzerleri ellerinde 15 kişi vardı. Müftü önüne bakarak fakat kuvvetli adımlarla ve dimdik yürüyordu. Tuhaf bir şekilde hem pervasız meydan okuyan hem de mahzun ve vakur görünüyordu. Bu görünüşe upuzun, kar gibi sakalı ve ağırbaşlı mizacının hatıraları da eklenince halk ne diyeceğini, ne yapacağını bilemez olmuştu. Kafile kalabalığı denizi yaran bir gemi gibi dalgalandıra dalgalandıra yürüyordu. Belediyenin az ilerisindeki çarşı hamamının önüne gelince birdenbire müftünün yüzünde omuzlarına kadar taşan bir kar topu patladı. Buna gülen 3-5 ses tıpkı başlarını delikten çıkarıp da kediyi görünce geri çekiliveren fareleri andırdı. Müftü kar topunu yer yemez elinin sert bir hareketiyle yüzünü, gözünü, üstünü, başını temizledi ve atılan tarafa şöyle bir baktı. Bu arada yürüyüşünün temposu ya hiç aksamamış ya da belli belirsiz bozulmuştu. Sessizlik kafile belediyeye girdikten sonra da bozulmadı. Tutulanlar alt kattaki odalara kapatılmıştı. Yüzbaşı Nazım, Yüzbaşı Hamdi geldikten sonra Reis Bey ile Ali Emmi'yi de salona davet etti. Şimdi onlar duvar dibinde hilal biçimi bir grup kurmuşlardı. Bir grupta merdiven başında toplanan kasaba eşrafı yapıyordu. Onların arasında korkanlar vardı, sevinenler vardı. Duaları çeşit çeşitti. Kimi iyi şeyler bekliyor, kimi de başlarına çok kötü işler gelebileceğini düşünüyordu. Yüzbaşı Nazım bu hava içinde konuşmaya başladı ve ilk olarak ortaya sordu. Burada bulunmasını istediğiniz biri var mıydı? Kimse ses çıkarmadı. Yüzbaşı ısrar etti. Korkacak, çekinecek hiçbir şey yok. Hepimiz de din ve kan kardeşiyiz. Birbirimize yardım etmek, hatadan korunmak boynumuzun borcudur. Bunun için de ilkin açık açık konuşmalıyız. Yine ses çıkmadı. Yüzbaşı da biraz daha bekledikten sonra konuşmaya koyuldu. Fuat Paşa'dan Akşehir'e selam getirdik. Önce onu diyeyim de vebalinden kurtulalım. Fuat Paşa kimdir? Heyeti temsiliye nedir bilir misiniz? Mustafa Kemal adını duydunuz mu? Bunları elbette işitip duydunuz. Ne olduklarını da bilirsiniz. Ama bir de ben anlatayım size. Çünkü işe çok hile karıştı. Çok dolaplar döndü. Ve yüzbaşı memleketin durumunu kısaca anlattı. Adını da söylediği herkesin ve dokunduğu her şeyi keskin çizgilerle belirtiyordu. Güzel konuşmayı düşündüğü yoktu. Bu da doğru söylediğini kabul ettiriyordu. Konuşmanın ilk kısmından açık bir şekilde anlaşılan şu idi. Ölümün eşiğine gelen memleketi ancak ve ancak Anadolu hareketi kurtarabilirdi. Bu hareket memleketin yüreğinden gelen bir hareketti. Tıpkı hücuma uğrayan bir adamın kendini korumak ve kurtarmak için yaptığı işti. Buna karşı aynı iddiayı taşıyan diğer hareketler, niyetleri ne kadar iyi olursa olsun, memleketin elini kolunu tutmaktan başka bir şey yaramıyordu, yaramayacaktı da. Kaldı ki bunların arasında İngilizlere, hatta Yunanlılara satılmışlar da vardı. Yüzbaşı bu konuda pek kuvvetli örnekler verdi. Daha sonra Kuvayi Milliye'nin ne kadar kuvvetlendiğini, top, tüfek, makineli tüfek, at ve insan sayılarıyla anlattı. Kumandanların, paşaların daha önceki kahramanlıklarını, başarılarını saydı, döktü. Kuvvetli ordu kurulmak üzeredir dedi. Buna karşılık da öteki hareketlerin ne kadar çelimsiz, üstelik de ne kadar başıboş ve hedefsiz olduğunu söyledi. Biz düşmanla savaşıyoruz, onlar milletimizin malına, canına, ırzına tasallut ediyorlar diye devam etti. Buna göz yumulur mu? Yunan alçaktır, namussuzdur. Mustafa Kemal'in başında bulunduğu heyeti temsiliyede yetiştirdiğimiz en büyük alimler, fakihler ve askerlerimiz bulunuyor. Onlar büyüklerine uygun davrandılar. Bu sergerdeler nasihatle yola gelir. Millet vatan menfaatinin nerede bulunduğunu anlarlar dediler. Kardeş kardeşe girmesin, Müslüman kanı halkımızın kanı dökülmesin dediler. Bu sayede pek çok insan kazandık. Rumların, Ermenilerin arasından bile bize katılanlar oldu. Fakat bu âli cenaplığı hala anlayamayanlar var. Hala memleketi asıp kesmeye, haraca bağlamaya yeltenenler, bu merdut, bu şeni işe devam edenler var. Bunlar artık kuvvetle yola gelebilirler. Ellerindeki bir avuç zavallıyı büyük bir kuvvet sandılar. Üstelik kuvvete de dayanarak derebeyliğe yeltendiler. Demek ki bunların anladığı biricik dil kuvvettir. Biz de onlara işte anladıkları dil ile hitaba başladık. Yüzbaşı buraya gelince ve herkese tek tek baktıktan sonra sordu. Şimdiye kadar söylediklerime bir diyeceğiniz var mı? Kimse bir şey demedi. Güzel. Fakat bak, burada susup da dışarıda ahalinin arasında söylenen olursa akıbeti kötü olur. Demediydi demeyin. Şimdi yapacağınız itirazlar, aklınızdaki başka türlü düşünceler, bir müdahaleyi efkar sayılacaktır. Başlarken söyledim, birbirimizin hatasını göstermek boynumuzun borcudur. Belki de bizim yanıldığımız noktalar vardır. Böylece bunu gösteren bize en büyük iyiliği yapmış olur. Ama düşüncesini, niyetini saklayıp da bunu nifak için, ikilik için kullanan bizden korksun. Bizden yalnız onlar korksun. Sustu, bekledi. Fakat doğrudur, haklısınız, elbette diyen mırıltılardan başka bir şey çıkmadı. Pek güzel, ne diyordum? Ha, biz de onların diliyle konuşmaya başladık gayri, yani kuvvet ile. Dün Yakasaray köyünde Çakır Saraylı ve avenesi itlaf edildi. Bugün de gördüğünüz gibi pehlivan denilen şerir ve şürekası ele geçirildi. İşte size söylüyorum, vaziyet her yerde aynıdır. Şu bir iki hafta içinde memleket haydutlardan ve hainlerden temizlenecektir. Hatta şimdiden temizlenmiştir diyebilirim. Bunu geciktiremezdik. Çünkü Kuvayi Milliye ve Anadolu ordusu önümüzdeki baharda memleketi düşmanlardan da temizlemek azim ve kararındadır. Bunu yapmaya da muktedirdir. Salon birdenbire heyecanla sarsıldı ve gür sesler "İnşallah, amin, Cenab-ı Hak muinimiz olsun" gibi dilekler duvarları çınlattı. Yüzbaşı da heyecanlanmıştı. Bu millet köle olamaz. Cenab-ı Rabbül Alemin buna izin vermez, vermemiştir, vermeyecektir. Siz onun bu lütfuna elbette layıksınız. Layık olduğunuzu göstereceksiniz. Siz onun lütfuna da, cetlerinize de layıksınız. Dudaklar kıpır kıpır oynuyor, herkes dua ediyor ve Tanrı'dan bu liyakate ispat için gereken izan ve kuvveti niyaz ediyordu. Yüzbaşı Nazım heyecandan mecburiyetin doğurduğu kesin çaresizliği pek iyi anlatan bir hüzne kaymıştı. "Şimdi," diye basık bir sesle konuştu, "bir gün bitmek üzere ve bizim de bugünle bitirmek zorunda olduğumuz işler var. Kuvayi Milliye kan dökücü değildir, kinci değildir, gaddar değildir. Aldananları ve aldatılanları hep bağışlamış, vatan davasına kazandırmıştır. Ama aldatanlar, ihanet edenlere yumuşak davranmakta onun hakkı değildir. Çünkü kimsenin hakkı değildir. Aldatanlara, ihanet edenlere, masum ve gafilleri ihanete sürükleyenlere yumuşak davranmakta vatana ihanettir. Kimsenin bu zavallı vatanı sırtından kurban kesmeye hakkı yoktur. Doğru mu?" Herkes canı gönülden "doğru" dedi. Yüzbaşı da bir iki defa yutkunduktan sonra devam etti. "Biz burada Müftü Mustafa Efendi'nin, pehlivan adındaki şeririn ve bir de onun hempası olan Kara Ali namındaki sergerdenin yalnız vatan davalarına ihanetle kalmayıp birçok saf ve idrakten aciz zavallıyı da aynı yola sürüklediklerini gördük. Bu lanetlemeli insanlar ihtiras, menfaat ve zulümden duydukları cehennemlik zevk uğruna ahaliye yapmadıklarını koymadılar. Bunu da biliyoruz. Düşmanı muazzez ve mukaddes vatanımızdan defü tart edecek çalışmalarımıza sekte verdiler. Zararlar ika ettiler. Bunun da acısını çektik. Saydıklarım öyle cümlelerdir ki her biri insanı her devirde dar ağacına götürür. Biz ise bütün devirlerden daha müsamahakar olacak halde değiliz. Hakikat bizi bilakis daha titiz davranmaya zorluyor. Bunda da ne kadar mazur olduğumuz meydandadır. Binaenaleyh biz bütün şu saydığımız denaet ve cinayeti işleyenleri ölümle cezalandırıyoruz. Ancak her şeye rağmen hükmümüzü yalnız elebaşılara inhisar ettirip ifal edilenlerin hayatlarını bağışlamak niyetindeyiz. Siz ne dersiniz? Başkaca asılması matlup ve muvafık olanlar var mıdır? Ağalar, hacılar, hocalar birbirlerine bakıp sustular. Sonra aralarındaki en yaşlı adama, "Aa, bizim adımıza sen konuş," dediler. O da, "Bizce de muvafık ve matlup olan senin buyruğundur yüzbaşı," dedi. Nazım bunun üzerine devam etti. "Burada ben müddei umumi sayılırım. Mahkemede sizlersiniz. Aramızda ağır ceza reisi bey var. Hoca efendiler var, ulema var. Kararımız şer'anda, hukukende, vicdanende makbuldür ve harp haline evleviyetle uygundur. İcrası bizdendir. Şimdi bir tellal çıkartıp aldığımız kararı ahaliye duyuralım. Reis bey, tellal emredin lütfen." Belediye reisi aşağı koşarken Nazım da ceza reisinden tellalın söyleyeceklerini kısaca ve tesirli bir şekilde yazmasını rica etti. O da, "Hep beraber yapalım," dedi. Toplandılar. Reis bey yüksek sesle tekrarlaya tekrarlaya yazıyor. Onlar da "muvafık, pek güzel" diye kabul ediyorlardı. Sonunda tellal belediye meydanının ortasında Hamal Deli Bekir'in omuzuna çıkarak topluluğa şöyle ünledi: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. din ve kan kardeşlerimizin malı, ırzı ve namusu ve iş güç huzuru Kuvayi Milliye'nin teminatı altındadır. Her kim ki buna karşı durur, haline, vaktine ve unvanına bakılmadan bila merhamet idam olunacaktır. Bu cümleden olarak etrafına silahlı adamlar toplayıp ümmeti Muhammed'i devamlı korku altında tutan, dilediğini hapse atan Elmas Pehlivan ile onun şeriki Denaet ve şekaveti olan Kara Ali Namşerir'in salben idamına karar alınmıştır. Diğer taraftan haris emellere kapılarak bu eşirrayı tahrik eden ve Kuvayi Milliye'nin aziz vatanımızı kafirlerden kurtarmaya matuf gayretlerini sekteye uğratan Müftü Mustafa Efendi de aynı ölüm cezasına çarptırılmıştır. Hocalar ve eşrafı belde tarafından alınan karar bu gece şafak sökmeden infaz olunacaktır. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Vatan ve milletin selametine aykırı hareket edenlerin encamı budur. Daima bu olacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Duymadık diyenlere duyurun. Yatsıdan sonra sokağa çıkmak yasaktır. Bunu da herkese söyleyin. Ezan yaklaştı. Dağılın. Sağda solda toplanmayın. Tellal dışarıda bu ilanı okurken belediye dairesinin içinde de oldukça trajik bir vaka geçiyordu. Bütün konuşmalar ve alınan kararı sapsarı bir benizle avurtlarını çiğneye çiğneye ve pabuçlarının ucuna diktiği gözlerini bir kere olsun kıpırdatmadan dinleyen Kel Hacı, tellal idam lafını eder etmez ayağa fırladı. Şimdi yüzü kıpkırmızı idi, gözleri çok fazla açılmıştı, dudakları kıpırdayıp duruyor fakat konuşamıyordu. Salonda çıt yoktu, odanın pencereleri ve kapısı açılmıştı. Bu yüzden de tellalın söylediklerini oldukça iyi duyuyorlardı. Belediye reisinin yaktırdığı lüks salonu çelik mavisi bir ışıkla dolduruyor, pencereden bir parçası, akşamın alacakaranlığında fundalık karaltısı gibi görünen kalabalığa gerçek dışı bir mana kazandırıyordu. Kel Hacı'nın fırlayışını ilk anda yalnız yanındakilerle karşısında oturan yüzbaşılar fark etti. Sonra onların yarı şaşkın bakışı bütün başları ona çevirdi. Aradan 15-20 saniye geçmişti. Herkesin kendine bakıp sustuğunu gören Kel Hacı son bir zorlayışla hırıltılı bir sesle "Beni de asın" diye ayağını yere vurdu. "Seni neye asalım?" Hacı öfkesini yener gibi olmuştu. Yüzbaşı Nazım'ın sorusuna daha rahat cevap verdi. "Asın, öyle işte. Müftü Efendi Hazretlerini astıktan sonra beni de asın. Pehlivanla Kara Ali'ye diyeceğim yok. Ama siz kim oluyorsunuz da Müftü Efendi gibi bir zatı asabiliyorsunuz? Kuvvetinizden başka neyiniz var deyin bana. Onun padişahımız, halifemiz hazretlerini sevip saymaktan başka ne günahı varmış? Deyin bakalım." Köpükler saçarak kendisini susturmak için çekiştirip dürtükleyip duranlara "rahat bırakın" benilen, "neye susacakmışım" gibi laflarla cümlelerini kese kese konuşuyordu. Kel Hacı şimdi etrafına dert anlatır gibi mırıldanıyordu. "Yarın akıllarına esecek, onu da asalım, bunu da asalım" deyiverecekler. Ve sonra yeniden sarası tutmuş gibi bağırıyor, tepiniyordu. "Beni de asın." Yüzbaşının şaşkınlığı geçmiş, yerini öfkeye bırakmıştı. Bu da bir karar vermesini şaşkınlık kadar önlüyordu. Herkes ne diyecek, ne yapacak diye ona bakarken, Reis Bey dudaklarında hafif ve tatlı bir gülümseyişle bir gölge gibi Kel Hacı'ya yaklaştı. "Sakin ol hacım, sakin ol."